Ayrım 26.
Jandarmalar onları aldılar, yüzbaşıya götürdüler. Yüzbaşı Poyraz'a çok sert, kaşlarını çatarak sordu. Şimdiye kadar nerede kaldınız?
Geldik işte yüzbaşım.
Başından geçenleri bir bir, hiçbir şeyi saklamadan anlattı. Her biriniz onar altın vereceksiniz, dedi yüzbaşı. Baş üstüne, dedi Poyraz. Burada Fransızlarla savaşıyoruz. Senin çok tecrüben var oğlum zabit. Sen milislerin başına geçeceksin. Yarın da müsademeye gireceksin. Şimdilik serbestsiniz. Kentinize gidip bir ev bulun. Sivil, güzel elbiseler alın. Urfa'nın bedesteninde çok güzel elbiseler vardır. Güzel giyinin. Atlarınız var. İsterseniz çizme de alın. 3 gün sonra hepinizi burada beklerim. Kaçmak yok. Düşmanı yenersek sizi buradan terhis edeceğim. Yenemezsek de zaten terhissiniz. Esir düşmemeye bakın. Kaçarsanız gözünüzün yaşına bakmadan nereye giderseniz gidin sizi yakalatır, kurşuna dizerim. Önce Poyraz, arkasından öteki askerler yüzbaşının masasının üstüne onar altın sayıp oradan çıktılar. Yüzbaşı Mustafa Kemal Paşa'nın Fransızlara karşı halkı örgütlemesi için gönderdiği kerküplü bir Kürttü. Sert, önüne geleni kurşunlayan cinsindendi. Birkaç gün içinde işgalci Fransız askerleriyle çatışmalara girdiler. Bedevi Arap kabileleri de Türklerle anlaşmışlar, Fransızlara karşı savaşmaya başlamışlar, Bedevi emirleri çoktan yüzbaşının verdiği paşalık rütbesine kavuşmuşlardı. Savaş sonunda da altın kahramanlık madalyaları alacaklardı. Urfa çarşısından Yezidi kırımından paylarına düşen sattıkları takılardan, aldıkları paralarla en güzel, Halep'ten getirilmiş görkemli giyitleri, hançerleri, altın sırma işleme fişeklikleri aldılar. Giyindiler, kuşandılar. 15 kadar asker kaçağını da kandırıp Fransızlarla az bir savaşıp tezgah alacaklarını söyleyerek yanlarına aldılar. Onları da giyindirip kuşattılar, savaşa girdiler. Fransız askerleri yılgındı. Öyle çok savaşmak heveslisi değillerdi. Bir iki çarpışmada 3-5 asker yaralanıp bir iki kişi ölünce ya tabana kuvvet kaçıyor, ya teslim oluyor, ya da bunların hiçbirini yapamazlarsa dağı taşı, yazıyı yabanı, köyleri kasabaları topa tutuyorlardı. Asker kaçakları, Arap atlıları, yüzbaşının topladığı milis birlikleri geceleri Fransız birliklerine baskın yapıyor, ortalığı tarumar ediyorlar, Fransızların mitralyözlerini, mermilerini, neleri var neleri yoksa yağmalıyorlardı. Urfa çarşısında yok pahasına atlar, giyitler, tüfekler, tabancalar, mitralyözler satılıyordu. Poyraz Musa 2 tane ağır topun satıldığını da gözleriyle gördü. Savaş uzun sürmedi. Fransızlar Urfa ve yörelerinden çekildiler. Hem de bütün ağırlıklarını bırakarak. Onların geride bıraktıkları da Urfa çarşısına düştü. Urfalılar Fransız subay, asker giyiti, şapkası, gömleği giydiler. Ayaklarına Fransız çizmeleri, ayakkabıları çektiler. Fransızlar gittikten sonra savaşa alışmış asker kaçakları işlerini sürdürdüler. Bu sefer Bedevilerin çadırlarını basıyor, onları yağmalıyorlardı ya, her baskında da birkaç ölü veriyorlardı. Ne kadar ölü verirlerse versinler Poyraz Musa'nın umurunda değildi. Her vurulup düşenin yerine 5 tane daha asker kaçağı geliyordu çeteye. Her birisi de savaşlar kalıntısı. Feleğin çemberinden geçmiş, uçan turnayı gözünden vuran kişilerdi. Bir de ya ölecekler ya da evlerine ceplerini altınlarla dolarak gideceklerdi. Bu asker kaçaklarından evlerine koyun sürüleri, yılkılar, soylu atlarla, yollarda evlendikleri kızlarla dönenleri de vardı. Resulayn'dan aşağıdaki çölden Abdülaziz dağlarına kadar hiçbir Bedevi kabilesi kalmadı. Nereye çekilip gitmişlerse imleri timleri belirsiz oldu. Oysa Bedeviler çok iyi savaşıyorlar, fırsat bulunca da çetelerin kökünü kurutuyorlardı. Kurutuyorlardı ya, ne kıymeti var. Öldürülenlerin yerine biri gidiyorsa 5'i geliyordu. Poyraz Musa bir Fransız yüzbaşısı kılığına girmişti. Belinde kılıç, bacaklarında pırıl pırıl çizmeler, altın sırmalı kemer, altın kakmalı hançer, fil dişi saplı tabanca, kırmızı pos bıyıklar, geniş omuzlar, mavi duru gözler, sarı saçlar, upuzun bir boy, kundağı sedef kakma Alman filintası, bir Arap emirinden aldığı görkemli Arap atı. Bir erkek güzeli. Bu işe girdiğine çok üzülüyor, soygunculuğu her gece, her soygun sonu bırakıyor, sabah olunca da görkemli atına biniyor, arkasında da Fransız askeri kılığına girmiş atlı askerleri çöle dolu dizgin sürüyordu. Bir gece, çok önceden gözlerine kestirdikleri zengin bir Bedevi kabilesine baskın verdiler. Bedeviler her olasılığı düşünerek kalabalık bir güçle pusuya yatmış, onları beklemişlerdi. Menzile girince yağmur gibi yağan bir yaylım ateşiyle karşılaştılar. Şimdiye kadar yüzlerce çarpışmadan geriye kalmış bu kişiler, şu küçücük pusudan yüz geri etmediler. Gecenin karanlığında yıkılan çadırlar, kişineyen atlar, develer, çığlıklar, kaçışan insanlar hep birbirine karıştı. Bu karman çormanlık sabaha kadar sürdü. Hem bedevilerden hem çetelerden birçok ölü, yaralı kumların üstünde kaldı. Gün atarken bedevi atlıları her şeylerini bırakıp kaçtılar. Çeteler kadınların bileklerine, boğazlarına saldırdılar. Sandıkları, işlemeli çuvalları, torbaları açtırdılar. Yük de hafif, pahada ağır ne varsa aldılar geriye dönerlerken. Bir hurmalığın içinden bastıkları kabilenin kaçan atlılarıyla yardıma çağırdıkları, öteki Arap kabilelerinin atlıları karşılarına çıktılar. Kıyasıya bir çarpışma oldu. Bu arada bir kurşun geldi, Poyraz Musa'nın omzunu deldi çıktı. Poyraz bu yaralı halinde bile arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Çarpışmayı sonuna kadar sürdürdü. Çok kan yitiriyor, gözleri kararıyordu. Atının başını çöle aşağı çevirdi, sürdü. Arkasına da üç Arap atlısı takıldı. Onlar da rüzgar gibi at sürüyorlardı. Akşamüstüydü. Atın üstüne yatmış, yeleğe yapışmıştı. Yanından yönünden cıv cıv kurşunlar geçiyordu. Gözleri de artık hiçbir şeyi görmüyor, başının içinde binlerce cıvıltıya dönüşmüş, cıv cıv eden kurşun sesleri, deve bağırtıları, kadın çığlıkları, çocuk ağlamaları. Soylu atı alışkın geldi, büyük bir çadırın önünde durdu. Çadırın içinden silahlı adamlar çıktılar, Poyraz'ı içeriye taşıdılar. Atını kazığa bağladılar. Biraz sonra da Poyraz'ı kovalayanlar yetiştiler. Atın gelip de önünde durduğu görkemli çadır Emir'in çadırıydı. Emir Poyraz'ı yandaki bölüme aldırdı. Yatak yaptılar, yatırdılar. Emir yandaki çadırdaki cerrahı çağırdı. Cerrah yaraya bir iyice baktıktan sonra ''Sultanım'' dedi. ''Bu adamın bir şeyi yok. Kurşun omuzu delmiş çıkmış o kadar. Başka hiçbir şeyi yok. Çok da kan yitirmiş. Ben onu yarın ayağa kaldırırım.'' Çadırın önünden bağırışmalar, gürültüler geliyordu. Emir cerraha ''Bunu yarın ayağa kaldırırsan iyi olur.'' dedi, dışarıya çıktı. ''Ne var? Üç atlı var kapıda. Ne istiyorlar?'' İçerideki adamı istiyorlar. Emir'in boyun damarı şişti, elleri titredi. Ne? Diye gürledi. Ne? Benim evimden adam almaya mı gelmişler? Kim bunlar? Haydi çabuk getirin buraya. Emir o anda elini belindeki tabancanın üstüne koymuş, öfkeden yüreği yarılırcasına kıvranıyordu. İçeriye çok uzun boylu, beyaz libasları kana batmış çıkmış üç genç getirdiler. Emir sert bir sesle bütün öfkesini sesine yüklemiş gürledi. Kimsiniz siz? ''Ne istiyorsunuz?'' Konuklar Emir'in karşısında el pençe divan durmuşlardı. Geceki baskını ölenleri dilleri döndüğünce anlattılar ve bu çadıra giren kovaladıkları adamın katillerin başı olduğunu, onun ya dirisini ya ölüsünü istediler. ''Demek benden, evime sığınmış bir insanın ya ölüsünü ya dirisini istiyorsunuz.'' Ak libaslı delikanlılar boyun kırıp sustular. Emir çok soğukkanlı, bütün öfkesini dizginlemiş olduğu alnında şişen damardan belli. ''Demek benden, Emir evine sığınmış bir kişiyi istiyorsunuz.'' ''Biliyoruz, istenmez emirimiz, bunu çok iyi biliyoruz. Haşa huzurdan sultanımız. Dün gece bu adam bizden çok kişi öldürdü. Biz de hiç erkek koymadı.'' Emir'in gözleri çakmak çakmaktı. Üçünün de gözlerinin içine hiç konuşmadan teker teker uzun uzun baktı. Ötekiler dayanamadılar. Baştaki en uzunu, kusurumuzu bağışla sultanım. Bizden çok kişi öldürdü de, yoksa sultanımız biz böyle bir hata işler miydik? Gelir de senden, senden evine sığınmış bir kişiyi ister miydik? Bizi bağışla. Başları önlerinde utanmış, yerin dibine geçmiş oradan ayrıldılar. Onuru kırılmış emirin öfkesinden daha bütün bedeni seyiriyor, titriyordu. Cerrahın bütün iyi bakmalarına, yarasında yeni yeni ilaçlar denemesine, Emir'in yiyecek olarak kuş sütünden ceren etine kadar hiçbir şeyi esirgememesine karşın Poyraz bir buçuk ay sonra ancak ayağa kalkabildi. Poyraz dışarı çıktığında Emir'in çadırı Laliş Koyağı'nın yukarı ucuna, kayalıkların yanına, iri ağaçların altına kurulmuştu. Yezidi şeyhleri onu ziyarete geliyorlar, Emir de gelen şeyhleri huzuruna ayakta kabul ediyordu. Poyraz'ın bildiğine göre Emir Yezidi değildi. Beş vakit namazını kılıyor, dudaklarından da dualar düşmüyordu. Emir onun Yezidilere karşı tutumuna çok şaşırdığını gözlerinden anladı.
aşırı saygı gösterdiği bir Yezidi şeyhi yanından ayrıldıktan sonra da onu yanına çağırdı.
Gel, otur şöyle yanıma, dedi.
Sert, keskin, bıçak gibi yüzü yumuşamış, gözleri sevgiyle dolmuştu. Bak bana yavrum, iyi dinle. Biliyorsun, ben Sünni Müslümanım. Ben bir tek insanım. Bir tek insan acı çekiyorsa, bütün insanlar acı çekiyordur. Bu Yezidiler yüzlerce yıllardır acı çekiyorlar. Öldürülüyorlar, soylarını tüketiyorlar. Dünyada bir tek Yezidi kalmadı diye düğünler, bayramlar ediyorlar. Uzun bir sürede Yezidiler ortalarda gözükmüyorlar. Herkes artık onların soylarının tükendiğini sanırken bir de bakıyorlar ki Yezidiler kurt sürüleri gibi dağlardan çöle inmişler. Şeyh Adi bin Misafir'in dergahına yüz sürüyorlar. Sen de gördün herhalde. Yıllardır önüne gelen Yezidi öldürülüyor. Çocuk demiyor, bebek, genç kız, delikanlı, yaşlı, hasta demiyor. Dağları, çölleri, mağaraları, delikleri bir bir arayarak Yezidi bularak öldürüyorlar. Gene de tükenmiyor, yılmıyor, direniyorlar. Ve bütün insanlar haberleri olsa da olmasa da onlarla birlikte öldürülüyor, acı çekiyor, aşağılanıyor, tükeniyor ya onlar tükenmiyor. Öldürenler de onlar kadar, onlar gibi onlarla birlikte ölüyorlar ya öldüklerinin, çürüdüklerinin farkına varmıyorlar. Emir anlattıkça yüzü acılaşıyor. Derinden acı çektiği her halinden, sesinin gittikçe bir ağıda dönüşmesinden anlaşılıyordu. Poyraz, emirin bedevileri niçin basıp talan ettiklerini, öldürdüklerini soracağından ödü kopuyor. O da birçok şeyi soruyor. Anasını, babasını, köyünü, kasabasını, yaşamlarını, Sarıkamış'ı, Enver Paşa'yı, bitlerin yiyerek öldürdüğü Hafız Paşa'yı, her şeyi, her şeyi soruyor. Bedevi baskınlarını, asker kaçaklarının, Kürtlerin, Türklerin, Arapların Yezidi soykırımlarını bir türlü soramıyordu. Yezidi kırımlarını anlatırken o koskocaman hüzünlü Ceren gözleri kısılıyor, kapanıyor, acı içinde çırpınıyor, sesi kısılıncaya kadar kendisinden geçerek konuşuyor, sesi kısılıp çıkmaz olunca da susuyordu. Fırat, diyordu. Fırat günlerce, aylarca insan ölüleriyle doldu taştı. Fırat soyu kan akıyor baksana, Dicle, diyordu. Dicle günlerce, aylarca insan ölüleriyle doldu da taştı. Dünyanın bütün kartalları çöle indiler. Çölde insan etine doydular. Birden yüzü ışığı veriyor. Gözlerine sevinç, sevgi doluyor. Ağız dolusu gülüyor. Sonra susuyor. Ardından da patlarcasına konuşuyordu. Bunlar şeytana, güneşe, toprağa, ateşe tapıyorlarmış. O şeytan ki Allah'a baş kaldırmış. Kim gördü şeytanı? Allah'ın huzuruna kim gitti? Bir yandan bakarsan Yezidiler haklı. Var eden ve yaratan ki topraktır, güneştir, sudur, havadır. Yezidiler günde 3 kere, bir sabah gün doğarken, bir kez de tam öğleyin, güneş tepedeyken, bir de gün batarken yönlerini güneşe dönerler, dualarını okurlar. 100 yıllardır bu insanlar öldürüldüler. O kadar sürgün edildiler, o kadar işkence gördüler, o kadar aşağılandılar, gene de yılmadılar, tükenmediler. Şu insanoğlunda öylesine bir güç var ki tükenmiyor, çürümüyor, ölmüyor. Toprak gibi, ışık gibi, su gibi. Ben Yezidi değilim. Ama onların direnme güçlerini, insanlıklarını, dostluklarını seviyorum. Onların dirençlerine saygı duyuyorum. Onlar adam öldürmezler. Adam öldürenler Yezidilikten çıkarılırlar. Onlar savaşı bir toplu kırım sayarlar. Savaşa katılmamak için direnirler. Yüzyıllardır kan revan içindedirler. Durmadan, durmadan kanları seller gibi akmıştır. Ottan başka yiyecek bulamamışlar ama yürekleri kararmamış, sevinçlerini yitirmemişler. Hangi koşul içinde olursa olsunlar, yüce dağların kovuklarında kartallar gibi yaşamışlardır. Emir coşunca Arapçadan Süryaniyeceye, Süryanice'den Kürtçeye, Kürtçeden Farsçaya geçiyor, en sonunda da gene Arapçada karar kılıyordu. Ben Yezidi değilim, ben bir emirim. Onun için ben bir Yezidi olamam. Ben Yezidi olursam bütün kabilemde Yezidi olmak zorunda. Bu çölde dolaşanların yarıdan çoğu benim kabilemden. Ben bu insanların emiriyim ya, vicdanlarının da emiri olmak istemem. İnsan din değiştirirken çok acı çeker. Ben insanlara acı çektirmek istemem. Emir ona Yezidileri, ölümü ve yaşamı anlatırken Poyraz Musa yumulmuş, küçüldükçe küçülüyor, bir topak kalıyor, yüzü kızarıyor, bozarıyor. Onun karşısından kalkıp kaçmak, nereye olursa olsun kalkıp gitmek istiyor. Emir'in sözlerinin büyüsüne kapılmış yerinden bir türlü kıpırdayamıyordu. Günde 3 kez güneşe döner dua ederler dedim. Onların bizim gibi bellenmiş duaları da yok. Her isteyen çoluk çocuk, genç yaşlı olsun, şeyh olsun, emir olsun, herkes güneşin karşısına geçer, içinden o anda ne geçiyorsa güneşe söyler. Belki de insan soyunun şimdiye kadar söylediği en güzel dualar bunlardır. Belki de en güzel türküler, en güzel şiirler bu dualardan çıkmıştır. Belki de Mezopotamya'nın bütün destanlarının temelinde bu dualar vardır. Mezopotamya'da türlü kavimler, türlü dinler, türlü uygarlıklar. Poyraz bütün bunları can kulağıyla dinliyor ya, hiçbir şey anlamıyordu. Yalnız insanların içlerinden geldiği gibi güneşe dönüp dua etmeleri yüreğinin ta köküne kadar işlemişti. Artık bundan sonra ne zaman dua ederse, içinden nasıl gelirse öyle dua edecekti. İnsanlık çok eskidir oğlum. Milyonlarca, milyarlarca insan, milyarlarca düşünce yaratmışlar. Milyarlarca destan, türkü, şiir yaratmışlardır. Şu insanların birinci derdi de kendinin ve insanların gizine ulaşma çabası olmuştur. Bugün insan evrende insanı bildiği kadar hiçbir şeyi bilmez. İnsan insan olduğundan bu yana öldürmekten, savaştan iğrenmiştir ya, gene de öldürmüştür. Yumulmuş kalmış, küçülmüş bir topak olmuş Poyraz birden toparlandı, doğruldu. Doğru! Diye bağırdı. Sonra da başını önüne eğdi. Gene bir topacık kaldı. Onun bu davranışına Emir de onun kadar şaşırdı ama bozmadı. Bir tek insan ne kadar acı çekerse bütün insanlar o kadar acı çekiyor demektir. Bir insanla birlikte bütün insanlık öldürülmüyor mu? Savaşa karşı savaşmak, öldürmeye karşı öldürmeden savaşmak bu toprakların yarattığı en güzel düşünce olmuştur. Yüzlerce, binlerce yıl bu topraklardaki insanlar savaşmamışlardır. Sonra da başka kavimler gelmişler Mezopotamya'ya, bütün iyilikleri, güzellikleri, bütün güzel düşünceleri yakmış yıkmışlar, savaş, çirkinlik tohumlarını bu topraklara atmışlardır. Gene, doğru diye bağırdı Poyraz. Emir ona yürekten güldü. Poyraz da Emir'e katıldı, böylece karşılıklı bir süre gülüşmeleri sürdü. Kas katı kesilmiş Poyraz'ın önce kolları, bacakları, sonra da bütün bedeni yavaş yavaş açıldı. Emir neşesini bulmuştu. Ben İstanbul'da, Fransa'da okurken arkadaşlarıma Mezopotamya'yı, Mezopotamya tarihini insanlara anlatıyordum. Bu arada da bir gün Yezidileri anlattım onlara. Yezidilerin öteki dinler gibi kitapları yoktu. Onlar gene yüreklerinin buyurduğu gibi doğaya, insana, suya, ateşe, güneşe inanıyorlardı. Bir kırımdan sonra Yezidiler gene ortadan kaybolmuşlardı. Onları aylarca demir çarık, demir asa arayarak Sincar dağlarında, Cudi, Ararat, Sübhan dağlarında buldum. Birkaç yıl onlarla dağlarda kaldım. Dilleri Kürtçeydi. Çok zengindi, çok sıcaktı. Ben bu dili biliyordum. Burada herkes birbirinin dilini bilir. Bu dil öyle sıcak, insanları öylesine birbiriyle kaynaştıran, insanların aralarındaki bütün duvarları yıkan büyülü bir dildir ki, bu birkaç yılda insanlığı daha iyi öğrenmek mutluluğuna eriştim. Diller iki yüzlü değildir. Dillerin karanlık duvarları yoktur. Kimi diller sonradan taşlaşmış, katılaşmış, sıcaklığını yitirmiştir. Arapça bile katılaşmış bir dildir. Kürtçe'de ben o dağlarda dilin erişilmez sıcaklığını, insan yüreğinin ışığını, apaydınlık sevgisini buldum. Doğru diye bağırdı Poyraz. Doğru dedi. Emir ayağa kalktı, aşağıya Laliş koyağının ucuna, hurma bahçelerine yürüdüler. Emir uzun boylu, kartal burunla, hüzünlü iri ceren gözlüydü. Ayağındaki kundura yepyeniydi, parlıyordu. Başındaki agel altın sırmaydı. Güneşe gelince çakıp sönüyordu. Uzun süt beyaz maşlığı kundurasının üstünü örtüyordu. Sağ kulağındaki altın halka onun bakır rengi, derin gamzeli yüzüne başka bir güzellik katıyordu. Simsiyah kıvırcık sakalı, bakır rengi yüzü, çok uzun boyuyla biraz önce Laliş koyanından çıkmış gelmiş, görkemli bir Sümer kralı heykeline benziyordu. Az sonra da gene bir tunç heykele dönüşecekti. Durmadan Poyraz'a sorular soruyordu. Poyraz da hiçbir şeyi esirgemeden onun her sorduğuna en küçük ayrıntısına kadar karşılık veriyordu. Emir ona, ''Burada, benim yanımda kal. Ben çok büyük şehirler gördüm. Aşağı yukarı bütün Avrupa'nın şehirlerinde yaşadım. Böyle güzel, sıcak, insanca bir yaşamı hiçbir yerde bulamadım. Sonra her şeyi bıraktım, çöle döndüm. Şimdi cerenleri evcilleştiriyorum.
Şimdiden bir sürü cerenim var. Yakında sürü çok daha büyüyecek. Ben cerenleri evcilleştirmenin gizine erdim. Eski Türklere bakarsan Ninovalılar da cerenleri evcilleştirmişler. Sümer, Babil kralları hep ceren süt içerlermiş. Ben de içiyorum. Benimle kal burada. Benim kabilem çok geniş. Ta buradan Akdeniz kıyılarına, Filistin çöllerine, Zeytin Dağı'na kadar. Aşağı yukarı bütün Arabistan'a yayılmış bir kabile. Her yıl bütün aşiretlere dolaşmak zorundayım. Birlikte dolaşırız. Poyraz karşılık vermiyor. Emir durmadan kabilesini, kabile soy ağacının kral Sargon'a kadar çıktığını söylüyordu. Poyraz anlıyordu kabile soy kütüğünün emirin soy kütüğü olduğunu. Çadıra dönünce emir işlemeli gül ağacı bir sandıktan ipek bir kumaş üstüne yazılmış bir soy ağacı kütüğü çıkardı. Bir hayat ağacı. Uzun, yeşil ipekli kumaşın üstüne yapılmış, ağacın her bir dalına bir ad yazılmıştı. En tepedeki dalda da Kral Sargon'un adı vardı. Poyraz uzun uzun soy ağacını incelerken emir susuyordu. Seni Şeyh Adi bin misafirin dergahına götüreyim. Çok ilginçtir. Laliş sanıyorum ki kutsal bir koyaktır. Belki de Sümerlilerden bu yana, belki de ilk ateşin parladığı yerdir. İnsan Laliş'e varınca bu dünyadan her şeyiyle ayrılıyor. Başka büyülü bir dünyaya giriyor. Burada doğmuş büyümüşçesine hemen oraya alışıveriyor. Bir daha da oradan ayrılmak istemiyor. Buraya gelip de bir daha dışarıya hiç çıkmayan çok kişi biliyorum. Emir sözlerini aynı minval üzere sürdürdükçe Poyraz bir hoş oluyor, kıvranıyor, yerin dibine geçiyor. Emir'in yüzüne bir daha başını kaldırıp da bir türlü bakamıyor, ürpertiler geçiriyordu. Emir'in bir tuhaf bir huyu vardı. Gözlerini karşısındakinin gözlerine bir baktı mı, artık o kişi bir daha gözlerini onun gözlerinden alamıyor. Büyülenmiş kişi gözleri Emir'in gözlerinde öylece kala kalıyordu. Ve Emir insanın yüreğinin içine okuyordu. Poyraz daha ilk günden yarası daha azgınken bunu anlamıştı. Göz göze gelecekler, Emir onun içine okuyuverecek de her şeyi anlayacak diye ödü kopuyordu.